Niçin hanım sahabi? Bu azize hanımların büyük çoğunluğu eşlerinden ve akrabalarından ayrı kalarak yalnız başlarına İslam'a gönül vermişler ve gönül vermekle başlarına gelen bin bir türlü bela ve musibete de göğüs germişlerdir. Kadının bir meta olarak görüldüğü, kız çocuklarının öldürülebildiği ve birçok haklarından mahrum bırakılarak kız çocuklarına hayat hakkının tanınmadığı bir dönemde işkenceye, yakalanıp öldürülme tehlikesine rağmen Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin arkasında saf bağlamaları, erkeklerle beraber cihatlara iştirak etmeleri aslında çok büyük bir hadisedir. Sadece Nebi aleyhissalatu vesselamın ezvacı tahiratlarının değil, onlarla birlikte bütün hanım sahabi hayatlarının tespit edilip bilinmesiyle birçok husus tebeyyün ve tezahür edecektir. Birinci olarak, o yüce hanımların imanlarının derecelerini bilmiş olacağız. En namüsait şartlar altında bütün tehdit ve tehlikelerin varlığına rağmen iman eden ve imanlarını Allah'ın inayetiyle sonuna dek muhafaza edebilen bu hanımların örnek hayatları günümüz insanına kadınıyla erkeğiyle muazzam bir misal teşkil edecektir. İkinci olarak, hanım sahabilerin hayatları kadın erkek eşitliğinden bahsederek İslam'a saldıranların haklı olmadıklarını gösterecektir. Eğer o altın çağda sıradan bir kadın bile gidip araya hiçbir aracı koymadan "Ya Resulallah, beni kendine nikahlar mısın?" diyebiliyor ve bu teklif 11 kadın tarafından gerçekleştiriliyorsa, eşitliğin, adaletin, hak ve hukukun lafını etmeye gerek yoktur. Sadece tenezzül edilip azize ve muhtereme olan o hanımefendilerin sergüzeşti hayatlarının okunması kafi ve vafidir. Üçüncü olarak, İslami bir aile hayatının pratikte nasıl yaşanacağını ve Efendimiz aleyhissalatu vesselamın hayat-ı seniyyelerinin nasıl örnek alınacağını günümüz hanımlarına anlatmanın biricik yolu, onların kendi hemcinsleri olan hanım sahabilerin hayatlarını okumalarını sağlamaktır. Dördüncü olarak, hanım sahabiler, dini mubini İslam'ın bizlere intikalinde önem arz ediyorlar. Mekkelisi, Medinelisi, Ensarı, Muhaciriyle bütün asr-ı saadet kadınları, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam'ı gören, vahiy semaviye şahit olan ve hakkında hükümler verilen yığın yığın hadiseye tanıklık eden insanlar olarak, erkekler kadar Hazreti Ayşe validemiz başta olmak üzere bütün ezvacı tahirat ve diğer analarımız hadis rivayet ediyorlar. Kur'an-ı mübinle iştigal ediyorlar ve Nebi aleyhissalatu vesselamın sohbetlerine iştirak ederek duyduklarını bir kadın hissiyatıyla değerlendiriyorlardı. İşte bu kutsi değerlerin 15 asır ötesine taşınmasında vesile noktasında hisseleri ve emekleri olan yüce kadınlara vefa borcu ifa edilmiş olacaktır. Onların nezih hayatlarına geçmeden önce, umum insanlık içinde kadının yerinin ve ona verilen değerin veya değersizliğin boyutuna nazar etmek İslam'ın kadına getirdiği avantajları daha iyi idrak etmemizi sağlayacaktır. Bu avantajları kullanıp değerlendirmiş olan hanım sahabilerin konumu ve nasıl bir cevher oldukları hakkında bize bir fikir verecektir. Doğu ve Batı dünyasında kadın. İslam'dan önce ve İslam'ın geldiği çağda kadın hemen hemen bütün milletlerde aşağılık bir mahluk olarak kabul ediliyor ve hakir görülüyordu. Eski Hint hukukuna göre kadın evlenme, miras ve diğer muamelelerde hiçbir hakka sahip değildi. Kadının murdar temayüllere, zayıf karaktere ve fena bir ahlaka sahip olduğu kabul ediliyordu. Hintliler arasında dul kalan kadınları yakmak adetti. Ölen kocanın naaşı üzerinde yakılan kadın, sadık ve saygıdeğer bir zevci olarak kabul ediliyordu. Budizmin kurucusu Buda, önceleri kadını dinine kabul etmiyordu. Nihayet birçok tereddütten sonra kadınları dinine kabul etmiş, fakat bunun Budist toplumu için çok tehlikeli olduğunu söylemişti. İsrail hukukuna göre kızlar babalarının evinde bile hizmetçi gibiydiler. Baba onları satabiliyordu. Boşanma hakkı da keyfi bir surette kocaya aitti. İran'da Sasani devletinde kız kardeşle evlenmek caizdi. Hatta bu teşvik ediliyordu. Eski Yunanlılarda da kadın eşyadan farksızdı. Kocası isterse sağlığında, isterse öldükten sonra karısını bir başkasına devredebiliyordu. Tıpkı diğer mallar gibi miras kalan kadın bir başkasına da bağışlanabiliyordu. Kadim Isparta'da kadın başka kimselerle de münasebette bulunmaya zorlanırdı. Eflatun'a göre kadın elden ele dolaşan orta malı olarak gezmeliydi. Çinlilerde kadın insan sayılmaz, ona ad bile konulmazdı. Bir, iki, üç gibi sayılarla çağrılırdı. İngiltere'de milattan sonra 5. asırdan 11. asra kadar kocalar hanımlarını satabiliyorlardı. İlk günahın işlenmesine sebep olan ve böylece insanlığın felaketini hazırlayanın bir kadın olduğuna inanan Hristiyan milletler, kadına daima bir şeytan nazarıyla bakmışlardı. Eski Türklerde kadın. Eski Türklerde kadınların siyasi ve içtimai rolleri çok büyüktü. Hakan tek başına bir elçiyi huzuruna kabul edemezdi. Elçiler ancak sağda Hakan, solda da onun eşi olduğu bir zamanda ikisinin huzuruna çıkarlardı. Türk erkeği hanımına büyük değer verirdi ve ona saygılı davranırdı. Bugün başlık denen para, nikahlanacak kızın babasına ödendikten sonra kızın kendisine de bir mehir verilirdi. Evlenmeler iki taraf anlaştıktan sonra umumiyetle kaçırma yoluyla olurdu. Maddi durumu iyi olan istediği kadar kadınla evlenebilirdi. babanın vefatında bütün miras erkek çocuğa kalırdı. Oğul babasının zevcelerine bakmaya ve öz annesi olmayanlarla, yani üvey anneleriyle evlenmeye mecburdu. Hatta bir kardeş abinin, bir yeğen de amcasının ölümü halinde onun hanımıyla evlenmek zorundaydı. Bir baba ölmeden önce malını çocukları arasında taksim etmemişse kızlar mirastan pay alamazlardı. Çeşitli dünya milletleri arasında İslam'dan önce en şanslı kadınlar Türk kadınları sayılabilirdi. Fakat onların haklarında da birçok ihlaller mevcuttu. Kadınları en ideal haklara ve üstün değere son ve evrensel din olan İslam ulaştıracaktı. Kadını ve erkeği yaratan Allahu Teala olduğuna göre onların kıymetlerini, hak ve hukuklarını, ihtiyaç ve sıkıntılarını en iyi bilecek ve bunlara en iyi cevap verecek olan ancak O'dur. Nasıl ki bir elektronik aletin bakımı, tamir ve işleyişini takip etme vazifesi bir ayakkabıcı veya bir demirciye tevdi edilince bozulma, kırılma ve çöpe atılma mukadderse, sonsuz kudret sahibi Allah'ın bir sanatı olan kadını da onun sanatkarı olmayan kimselerin eline teslim etmek aynı neticeyi doğurur ve doğurmuştur. Kadın hanımefendi olamamış, hanım sahabi ünvanını bir türlü alamamıştı. Geçmiş asırlarda değil, bugün de, gelecekte de o nezih varlık, şayet fıtratındaki cevherler keşfedilip, ona ait özellik ve güzelliklerin nazara verilerek kendi özüyle bütünleştirilmezse, layık olduğu eşitlik statüsünü elde edemeyecektir. Neticede ya reklam aracı olacak, ticaret metaı haline gelecek veya putlaştırılıp sahte mabut ittihaz edilecek veyahut layık olmadığı iş ve sorumlulukların altında kalacaktır. İsrailoğullarında, Bizans'ta ve Roma'da olduğu gibi. Arabistan Yarımadası'nda kadın. İslamiyet öncesinde Arap Yarımadası'nda da kadının durumu diğer milletlerdeki halden farklı değildi. Hiçbir meselede kadının görüşü alınmaz, kendisine hiç değer verilmezdi. Cariyelerinse Arap'ın dişi devesinden farkı yoktu. Araplar onları da tıpkı develeri gibi alıp satardı. Bazıları genç ve güzel cariyeleri toplayıp fuhuş yaptırıyor ve onların parasını ticarette sermaye olarak bile kullanıyordu. Şurası da var ki, bilhassa Mekke, Medine ve Taif gibi yarı medeni bölgelerdeki soylu aile kızları, cemiyet içinde mevki sahibi sayılmıyor değillerdi. Hatta bazı şerefli reislerin dirayetli kızları kabile içinde birçok erkekten daha muteberdi. Beni Adi bin Neccar kadınlarından Selma binti Ömer, Kureyş kadınlarından Hatice binti Hüveylid, Ebu Süfyan'ın hanımı Hint binti Utbe, Medine kadınlarından Ümmü Ümare binti Kab, meşhur Arap şairi Hansa bu yüksek kadınlardan bazılarıdır. Fakat bu müstesna durum bir yana, Arap toplumunda umumiyetle kadınların insani haklara sahip olduğu kabul edilmiyordu. Cahiliye devrinde kadınlara miras hakkı tanınmıyor, kız çocukları birçok kabilede diri diri toprağa gömülüyor, erkekler hiçbir hudut tanımadan istedikleri kadar kadınla evlenebiliyorlardı. Bir tarafta korkunç bir ifrat yaşanırken, diğer tarafta vahşi bir tefrit almış başını gidiyordu. Arap Yarımadası'nda da cahiliye devrinde savaş ve baskınlarla galip ve güçlü tarafın, yenilen veya karşı koyamayanların kadınlarını esir aldıkları bilinmektedir. Bu kadınlar arasında esarete dayanamayıp intihar edenler olmuştur. Bununla birlikte çoğunluğun toplumda var ola gelen bu hayata ister istemez katlandıkları anlaşılmaktadır. Cahiliye devrinde mal telakki edilen cariyelerin çarşı pazar ve panayırlarda efşa gibi satılmalarının yanı sıra kadın esir ticaretiyle uğraşan tacirlerin de bulunduğu nakledilmektedir. Esir kadınlardan doğan çocuk da esir kabul edilir. Hür baba eğer isterse çocuğu hürriyete kavuşturur. Cariyeler deve çobanlığından ev bakıcılığına kadar sahibinin her işini yapmak mecburiyetindeydiler. Kız çocuklarının öldürülmesi ve kadına yapılan zulüm. Cahiliye devri Arapları arasında kız çocuklarını diri diri toprağa gömme veya başka yollarla öldürme gibi zulümlerin olduğu bilinmektedir. Bu adetin sebeplerinden birisi yoksulluktur. Araplar yoksulluk ve bakamama korkusuyla bu zulmü yaparken, Peygamberimiz aleyhissalatu vesselamın anne tarafından dedesi olan Zühre bin Kilab, zengin olduğu halde peş peşe üç erkek çocuğu öldüğü için sonra doğan kızını diri diri toprağa gömmüştür. Yine cahiliye devrinde bazı babaların fuhşa düşebileceği korkusuyla veya evde kalıp evlenememeleri endişesiyle kız babası olmayı utanç kaynağı olarak gördükleri anlaşılmaktadır. Bu korkunç adet Yarımada'nın bir değil, birçok yerinde ve birçok kabilesinde münteşirdir. Temim kabilesinden olan Kays bin Asım'ın kızını, Kebire binti Ebi Süfyan'ın dört kızını ve bazılarının da kızlarından sadece birini öldürdüğü tespit edilenler arasındadır. Kız çocuklarının öldürülmesi adetinin yanlış olduğunu düşünen Temimli Sasa bin Naciye'nin ölümden kurtardığı çok sayıda kızın bulunduğu, başka merhamet sahibi kimselerin de insanları bu işten vazgeçirmeye çalıştıkları, hatta öldürülmek istenen kızları kurtarıp üzerlerine aldıkları rivayet edilmektedir. Cahiliye devrinde ayrıca regl durumundaki kadınlarla aynı evde oturmayan, bir kaptan yiyip içmeyen, aynı yatağı paylaşmayanlar da vardır. Urve bin Verd, hanımını şarap karşılığında rehin bırakmıştı. Hanımına kızan Sahr bin Amr, onu idam etmişti. Kız çocuğu dünyaya getiren bir kadını, kocası bu sebeple terk edebiliyordu. Bunlar gibi daha nice hadiselerle, kadının hayat hakkının dahi olmadığını, birçok karanlık ve bahtsız dönemlerden geçtiğini, değil kadın haklarının, insanlığın ihlalini esefle müşahede ediyoruz. Hak ve hakikatten uzaklaştıkça, peygamber ikliminin yumuşatıcı ve eritici havasından koptukça, insanlık keşmekeş bir hayat yaşamış, hak, hukuk denen değerler sadece tarih sayfalarında kalmıştır. Kıstasların altüst olduğu cehennemi bir cendereden geçen kadın, İslam'ın kendisine uzanan eline yapışınca, hakkı olan o mualla mevkiye çıkmış ve tarih sayfalarında en müstesna yerini alıp zirvelere yükselmiştir. Hanım sahabiler kolay yetişmemiştir. İnsanlığa eşitlik ve kardeşliği talim eden Kur'an-ı Kerim'in nüzulüyle belki kadınlık tarihinin en zor dönemine girilmiş, kadın yokluklar arasında bir köşeye sıkıştırılmak istenmiş ama Kur'an'ın ve Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin o kurtarıcı eli bu hanım sahabe adaylarına asr-ı saadet dediğimiz altın çağın tacını giydirivermiştir. İslam'da kadın. Kadının İslam'daki yeriyle ilgili olarak çok mesele ve malumat var aslında. Bu konuda bir hayli yapılmış çalışma ve araştırma da mevcut. Bizim gayemiz İslam'ın kadına bakışını incelemek de değil. Fakat hanım sahabileri takdim etmeden önce bazı farklı açılardan konuya temas edip geçmek istiyoruz. Son peygamber, iki cihan güneşi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin risaletiyle birlikte insanlığın bütün dert ve sıkıntılarına ilaç ve şifa olacak prensipler, reçeteler sunulurken, kadınların hukuku ve problemlerinin çözüm yolları da ihmal edilmemiş, hepsi Allahu Teala tarafından tanzim edilmiştir. Nisa denilen müstakil bir sure, kadınlarla ilgili birçok meseleye cevap sadedinde inzal edilmiştir. Erkeklerin hemen yanında, Kur'an-ı Kerim'de birçok hitap şekliyle kadınlara ayrıca seslenilmektedir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinde de kadınlar layık oldukları konuma getirilmişler ve toplumda belli bir saygınlık elde etmişlerdir. Son asırlarda ve günümüzde Müslüman toplumda kadın, gelenek, görenek ve adetlerden kaynaklanan bir kısım ihmallere, haksızlıklara ve mağduriyetlere maruz kaldıysa, bu İslam'ın eksikliği ve noksanlığı değildir. Çünkü bunlar İslam'a ait değildir. Sadece maksatlı olarak İslam'a ait gibi gösterilmeye çalışılmaktadır. Bu, Müslüman kimliği altında bulunan fakat İslam'ı yaşamayan Müslümanların eksikliği ve suçudur. Şartlı bir bakış açısıyla Kur'an'a ve sünnete bakan bazı art niyetli kimseler bu iki kaynağı bu konuda kusur atfetmeye çalışmaktadırlar. İçimizde ve dışımızda feminizm propagandası yapıp Kur'an'ın ve hadislerin eksiklerinin veya akla mantığa tezat teşkil eden kısımlarının olduğunu iddia edenleri yeniden bildiklerini gözden geçirmeye ve objektif olarak kadınla ilgili İslam'ın bakış açısını değerlendirmeye davet ediyoruz. Zaten örnek hayatları takdim edilen hanım sahabiler lisan-ı halleriyle 15 asır ötesinden bütün saldırılara ve zihinlere gelen şüphelere gereken cevabı vermektedirler. Kur'an'a ve sünnete karşı olan şüphe ve tereddütlerle alakalı mevzulara girmek niyetinde değiliz. Bu konuda ortaya konmuş eserlere atıfta bulunarak yüce dinimizin asr-ı saadet kadınlarına tanıdığı avantajlardan ve hürriyetlerden bir nebze olsun bahsetmek istiyoruz. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin bir nebi olarak gönderilişi ve Rabbinden aldığı evrensel ve eskimez mesajları kadın erkek herkese tebliğ etmeye başlamasıyla kadınlar şu statülere kavuşmuştur. Kadınlar da Allah'ın davetine erkeklerle beraber ilk günden itibaren muhatap oluyorlar ve birer insan olarak şahsiyetlerini kazanıyorlardı. Yaptıkları ve yapmadıklarından tek tek hesaba çekilecekleri, sorumluluk alanları, vazifeleri ihmal edilmeden kendilerine anlatılıyordu. Kadınlar kendi aile ve kabilelerini imana davet edebiliyorlardı. Ayrıca kadınlar da eğitim ve öğretimden azami derecede istifade ediyorlardı. Kur'an eğitiminde sünnet-i nebeviyi anlama ve öğrenmede ve pratik mevzuların taliminde erkeklerden geri kalmıyorlardı. Bu hususta herhangi bir engelle karşılaşırlarsa derhal Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme gidip şikayette bulunabiliyorlardı. Kadınlar cemaatle yapılan ibadetlere iştirak ediyorlardı. Ayrıca savaşlara da iştirak edebiliyorlardı. Özel durumlarda boşama hakkını kazanabiliyorlar, mirastan kendilerine pay alabiliyorlardı. Kadın ve anne olarak cennet analarının ayakları altındadır gibi hadisi şeriflerle çok önemli bir paye elde ediyorlardı. Dövülmekten, satılmaktan ve diri diri toprağa gömülmekten kurtuluyor. Kadınlık aleminin yıldızları. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem risalet vazifesine başlayınca onun davasına cephe alan yığın yığın insan olmuştu. Bunlar arasında özellikle Mekke eşrafının sözü geçen kadınları da vardı. Eşleriyle birlikte hidayete giden yollara dikenler ekmeye çalışmışlardı. Ebu Leheb ve Ebu Cehil'in hanımları bu safın başında yerlerini alarak bütün güçleriyle kışkırtıcılık ve İslam aleyhinde propaganda yapıyorlardı. Fakat öte yandan aynı ailenin kızları, oğulları, baba ve annenin aksine Allah ve Resulüne tabi oluyor, bu çetin yolun yılmaz ve dönmez yolcular arasına katılıyorlardı. Hazreti Cüveyriye, babası Ebu Cehil'in, annesi Erva'nın ve belli bir döneme kadar abi İkrime'nin ve diğer akrabalarının baskı ve taziklerine rağmen iman etmiş, adeta hepsine meydan okumuştu. Yahudi ve münafık bir baba olan Abdullah bin Übey bin Zehl'in kızı Cemile radıyallahu anha, babasının tesiri altında kalmamış, onun yaptıklarını hiçbir şekilde tasvip etmemişti. Ondan gelebilecek her türlü tehlikeyi göze alarak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme biat edip Müslümanlığını dışa vurmuştu. Evinden kovulma, aç, susuz kalıp işkenceye maruz kalma pahasına bunları yapmıştı. Belki bunların en başında zikredilmesi gereken Hazreti Hatice validemiz, bütün hanım sahabenin önde gelen kahramanıdır. Her şeyini, hem peygamberi hem de eşi olan iki cihan güneşi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin davası uğruna feda eden bu güzide hanım, bir kez olsun vefasızlık göstermemiş, onca sıkıntı, yokluk, ıstırap ve işkenceye rağmen son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yanında olmuştu. İşte fütursuzca iman ve İslam'a gönül veren bu cesur kadınların dünyalık namına ellerine geçen fazla bir şey olmamıştır. Her insan nefis taşır. Bu beşeriyetin muktezasıdır. Ama bu annelerimizin belli ki böyle bir beklentileri yoktur. Mekke döneminde ben inandım demek, işkence, dayak ve itilip kakılma demektir. Hatta Yasir ailesinin başına gelenler gibi ölüm demektir. İnsanların dayanacak bir şey bulunca cesaretlerinin artması normaldir. Ama hanım sahabiler o kadınlık alemi içinde yapayalnız kalma tehlikesiyle burun burunaydılar. Gidip iman ettikleri, biat edip gönül bağladıkları Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin millete dağıttığı bir servet, mal, mülk, ordular, silahlar yoktu. Hicrete kadar Efendimiz aleyhissalatu vesselam da sahabeyle aynı kaderi paylaşıyordu. O halde neydi bu insanlara yurtlarını, yuvalarını, aile ve çocuklarını terk ettiren hisli iksir? Niçin dünyaya bütün sebeplere aldırmamacasına, delicesine Kur'an'a koşuyor ve Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin fedaileri oluyorlardı? Bunları yaşamadığımızdan verecek cevabımız da yoktur belki. Fakat şunu rahatlıkla görebiliyoruz. Bu insanlar kadını ve erkeğiyle çok kısa zamanda tahkiki imana ulaşıyorlardı. Kur'an onlara tesir ediyor, Efendimiz aleyhissalatu vesselam onların gönüllerinde itimat ve itminan temin ediyor, onlar da dolup coşuyor ve koşulması gereken yerde de cesaretle koşuyorlardı. Hanım sahabiler de işte böyle bir coşkun iman seline kendilerini bırakarak günümüz ve kıyamete kadar gelecek kadınlara efendi oluyorlar. Bir vefa borcu. Nebiler Sultanı sallallahu aleyhi ve sellemin vefalıları bu hanım sahabilere vefa borçluyuz. Mükemmel dinimizin ebedlere kadar payidar olmasına vesile o güzide cemaatin erkeğine olduğu gibi kadınına da vefa borcumuzu ifa etmeliyiz. Bu borcumuzu ödeme yolu onların yad-ı cemilini bütün afak-ı aleme duyurmaktan geçiyor. Bir sürü sahte kahramana alkış tutan günümüzde bu eşsiz kahramanların bilinmeye ve alkışlanmaya değer hayatlarını yazıp okuyarak ve dinleyerek hayatımıza rehber yapmakla bir nebze olsun onlara karşı vefa borcumuzu ödeme rahatlığını hissedebileceğiz belki de. Hanım sahabiler dediğimiz bu yüce kadınların her birisi çok mümtaz vasıfları haiz insanlardır. Sahip oldukları bu yüksek hasletler bütün asırlara ışık tutabilecek kadar parlak ve bütün kadınlara misal teşkil edebilecek kadar göz alıcıdır. Yoksulların anası manasına gelen Ümmül Mesakin ünvanının sahibi Zeynep binti Hüzeyme radıyallahu anha yetimleri koruyup kollama ve fakirlere el uzatmayı şiar edinmişti. Kapısında yoksullar hiç eksik olmuyor ve onun yardım eli onlara her zaman ulaşıyordu. Bir de Buna peygamber hanımı olması eklenince Zeynep radıyallahu anha validemiz paha biçilemeyecek bir değere ulaşmıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün zevcelerine "Bana vefatımdan sonra ilk kavuşacak olanınız kolu en uzun olanınızdır." buyurmuş. Onlar da kollarını ölçerek bu talihliyi tespit etmeye çalışmışlardı. Fakat Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bahsettiği uzunluk, hayır yapma hususunda önde olan Hazreti Zeynep radıyallahu anhaya atfen söylenmişti. Utbe bin Rebiya'nın kızı olan Ebu Süfyan'ın hanımı Hint radıyallahu anha, Mekke fethine kadar İslam'ın ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bir numaralı düşmanıydı. İçinde tarif edilemeyecek bir kin vardı. Ama bu kadın, Efendimiz aleyhissalatu vesselama iman edip biat ettikten sonra gelip Ebu Süfyan'ı Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve selleme şikayet edecek ve onun cimriliğinden yakınacaktı. Artık Hint çok cömert bir kadın olmuştu. Geçmişi telafi etmek için İslam'ı çok itinayla yaşıyordu. Hazreti Hamza'ya yaptıklarını affettirmek için Yermuk Harbi'ne katıldı ve bu defa Uhud'un aksine eşi Ebu Süfyan'la birlikte Müslümanları Rumlara karşı savaşmaya teşvik ederek büyük bir kahramanlık sergiledi. Hazreti Hatice'nin çok yakın arkadaşı olan Havle binti Tüveyt vardı ki, ibadetlerine, özellikle de gece ibadetlerine çok düşkündü. Hazreti Ayşe validemizi ziyarete gelen bu kadın, izin isteyip odaya girince, Nebi aleyhissalatu vesselam Efendimiz hemen ayağa kalkıyor ve Havle'nin halini, hatırını soruyordu. İşte asr-ı saadette kadın ve kadına layık olduğu saygıyı gösteren vefa abidesi, kainatın güneşi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Bu yüce kadınlar birçok kadının yapamayacağı fedakarlığı yapmışlardı. Bunlardan birisi de Yahudi ve münafık olan Abdullah bin Übey'in kızı Cemile'ydi. Evlendikleri günün ilk sabahında eşi Hazreti Hanzala'yı hiç tereddüt etmeden Uhud'a gönderen bu fedakar hanım, en küçük bir isyan eseri dahi göstermiyor ve şehit hanımı olduğu için Rabbine hamd ediyordu. 7 oğlunu şehit veren Afra binti Übeyd ise bambaşka bir idealin kadınıdır. Bedir'de Muaz ve Muavviz ismindeki 2 oğlu şehit olan bu anne, 3. oğlu da şehit olmadığı için üzülür ve bu üzüntüsünü Efendimiz aleyhissalatu vesselama ihsas eder. Nihayet Uhud'da o da şehit olur. 2. eşinden olan 4 çocuğunu da şehit veren anne, Allah'ın rızasına ulaşma ümidiyle çok memnun ve mesrurdur. Ayrıca hanım sahabiler eşlerine karşı gösterdikleri vefa ve sadakatte destan yazmışlardır. Ebu Seleme'nin hanımı Ümmü Seleme radıyallahu anha eşine "Hangimiz önce ölürse arkada kalan evlenmesin" teklifini yapınca eşi Ebu Seleme "Hayır, ben ölünce sen evlen. Allah sana hayırlı bir eş nasip eder" demişti. Ebu Seleme radıyallahu an Uhud'da vefat edince Ümmü Seleme radıyallahu anha dul kaldı. Büyük sahabilerden gelen evlilik tekliflerini reddetti. Ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem teklif yapınca eşinin sözünü dikkate aldı ve evlendi. Buna benzer bir hadiseyi de Hazreti Osman radıyallahu anh'ın hanımında görüyoruz. Hazreti Osman'ın hanımı Naile radıyallahu anha sözü müessir bir hatip ve muteber bir şairdi. Olabildiğince de cesurdu. Muaviye bu müçtehit kadının büyüklüğünü görmüş, ondan kendisine zevci olmasını istemişti. Naile radıyallahu anha, Hazreti Osman'a olan vefasından dolayı teklifi reddederek şöyle cevap verdi: Osman'ın bende muttali olduğu şeylere başka hiçbir kimsenin muttali olmasını istemem. Hayatının sonuna kadar hiç kimseyle evlenmeyip dul yaşamayı tercih etmişti. Dikkatimizi celbeden hanımlardan biri de Suayra el-Esediyedir. Sara hastalığına yakalanmış ve bu hastalıktan kurtulmak için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dua istemeye gelmişti. Ya Resulallah, Allah'a dua etsen de bana şifa verse deyince Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, istersen ben şifa vermesi için Allah'a dua ederim, Allah da sana şifa verir, ama istersen sabret, sana cennet verilsin buyurdular. Suayra radıyallahu anha, sabır ve cenneti seçtim ya Resulallah diyor ve sabır kahramanlarının listesine dahil oluyordu. Saadet asrının kadınlarından ilim düşkünü ve ilim öğrenmede erkeklerle yarışacak düzeyde olanlar da vardı. Fatıma binti Kays hiçbir ilim meclisini kaçırmaz, mescitte, evinde, sokakta ve ilim meclisi olan her yerde hazır bulunurdu. Kendi evi bir okul gibi çalışıyordu. Her gün orada hadis müzakereleri, Kur'an tilavetleri ve birçok mühim meseleler gündeme gelirdi. Gerek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, gerekse Hulefai Raşidin dönemlerinde ilmi toplantılar dışında birçok siyasi görüşmelerde onun evinde gerçekleştirilmişti. Alınan kararlardan haberdar olur ve üzerinde fikir yürütmeye çalışırdı. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın vefatıyla başlayan hilafet seçimleri görüşmelerinde onun da görüşüne müracaat edilmişti. Fatıma binti Kays radıyallahu anha ilmi ve siyasi zekasıyla da günümüz kadınlarının önünde bir meşale gibi parlamaya devam etmektedir. Hanım sahabileri anlatan bu çalışma, onların daha nice yönlerini nazarlarınıza arz etmektedir. Bu mini çalışmanın o büyük hanımların birçok bilinmeyen yönlerinin tanınmasına ve alkışlanmasına vesile olacağını ümit ediyoruz. Onlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ifadesiyle birer yıldız gibiydiler. Her birisinin çok farklı kahramanlık ve fedakarlıkları vardı. Bununla birlikte hepsinde ortak olan bir şey mevcuttu: Allah ve Resulullah aşkı. Onlar cennete giden yolun ve cennette Cemalullah'ı seyre davet eden Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin yolunun sevdalılarıydı. Kader onlara hanım sahibi olma yolunu açmış ve o şanlı kadınlar iradelerinin hakkını vererek hanım sahabi olmuşlardı. Bizlere ve özellikle günümüz Müslüman hanımlarına da onları izlemek, onlara tabi olmak, onları örnek almak, hemen onların arkasında yer almak yakışır. Ne mutlu bunu başarabilenlere.